Dip çizgiye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Togan Karataş. Euroleague'de normal sezon tamamlandı ve beklenen an geldi. Play-in turnuvası ilk kez bu sezon düzenlenecek ve temsilcilerimizden biri de play-in'e kalmış durumda. Playoff eşleşmelerinin bazıları belli oldu. Geri kalan iki eşleşmelerde play-in turnuvası sonrası belli olacak. Bugün solo bir kayıt alacağım. Efecan ve Orçun müsait değil. İzninizle play-in'e kimler kaldı, Euroleague normal sezon nasıl tamamlandı ve işleyiş nasıl gerçekleşecek? Onunla ilgili kısa bir bilgilendirme yapıp ardından bu salı günü oynanacak olan karşılaşmalara dair fikirlerimi paylaşacağım sizinle. Euroleague normal sezonunda Real Madrid lider bitirdi sezonu. Panathinaikos, Monaco ve Barcelona ilk dördü tamamlayan diğer 3 takım oldu. Olympiakos ve Fenerbahçe de sırasıyla 5. 6. takım oldu. Bu 6 takım sadece sıralama bağlamında değil, oyun olarak da diğer takımlardan ayrıldı diyebiliriz. Euroleague'in bu sezon yürürlüğe koyduğu play-in formatında ise 7. sırada sezonu bitiren Maccabi, 8. sırada bitiren Baskonya, 9. Efes ve 10. Virtus boy gösterecek. Şöyle açıklayayım size kısaca. 7. sırada bitiren Maccabi ile ligi 8. sırada bitiren Baskonya bir maç oynayacak. Maccabi'nin ev sahipliğinde. Fakat maç Belgrad'da olacak bu arada, onu da söyleyeyim. Maçı kazanan doğrudan, yani Maccabi-Baskonya maçını kazanan doğrudan ligi ikinci bitiren Panathinaikos'un rakibi olacak. Bu maçı kaybeden ise, yani Maccabi-Baskonya maçının kaybedeni ise, Anadolu Efes Virtus Bologna maçının galibiyle bir maç daha oynayacak. Ve bu maçı kazanan da Real Madrid'in arkadaşlar rakibi olacak. Ev sahipleri, yani maçların oynanacağı salonlar normal sezonu üstte bitiren takımlar olacak. Dolayısıyla Maccabi-Baskonya maçı Maccabi'nin ev sahipliğinde oynanacak. Belgrad'da olsa da. Efes Virtus maçı İstanbul'da oynanacak. Efes daha yukarıda bitirdiği için normal sezonu. Efes Virtus maçının galibi de Maccabi-Baskonya maçının mağlubuyla deplasmanda oynayacak. Yani Real Madrid ve Panathinaikos şu an rakiplerini bekliyor. Monaco, Barcelona, Olympiakos ve Fenerbahçe ise netleşmiş durumda. Fenerbahçe Monaco ile oynayacak. Barcelona da Olympiakos'la oynayacak. Playoff eşleşmelerini 4 eşleşme de belli olduktan sonra ayrıca değerlendireceğiz. Ancak ben bugünü play-in özeline ayırmak istiyorum. Ve Anadolu Efes'le başlayacağım arkadaşlar. Anadolu Efes bildiğiniz gibi bu sezon çok kötü bir süreçten geçti. 24. hafta sonu itibarıyla sadece 9 galibiyeti vardı ve farklı Žalgiris Kaunas mağlubiyeti sonrası Erdem Can'la yollar ayrılmıştı. Geri kalan 10 karşılaşmada takımı kim çalıştıracak sorularının yanıtı Tomislav Mijatović oldu. Ve Tomislav Mijatović bu 10 karşılaşmada 8 galibiyet alarak sadece Partizan ve Asvel deplasmanlarındaki karşılaşmaları kaybederek 17 galibiyet, 17 mağlubiyetle sezonu tamamlamasına yardımcı oldu Anadolu Efes'in ve ciddi bir şekilde yükselişle kapattı diyebiliriz Anadolu Efes normal sezonu. Rakibi ise Virtus Bologna. Bologna da normal sezonu 17 galibiyet, 17 mağlubiyetle kapattı. Fakat Bologna'da işler biraz değişik. Luka Banki yönetimindeki Bologna normal sezonun ilk yarısında özellikle çok iyi işler yaptı. İlk 4 sırada bitirmeye aday gibi görünüyordu. Fakat kadro kalitesi itibariyle düşüş yaşaması beklenen takımlardan biriydi. Bologna arkadaşlar Mart ve Nisan ayındaki bütün Euroleague karşılaşmalarını kaybetti. Son 7 maçlarını kaybettiler ve son 10 maçta da sadece 2 galibiyet alabildiler. Valencia ve Partizan'ı yenebildiler. Dolayısıyla Efes formda gelirken Bologna bir miktar formsuz geliyor diyebiliriz. Hatta son hafta Anadolu Efes bildiğiniz gibi Kızıl Yıldız'ı 45 sayı farkla mağlup ederken İstanbul'da Bologna çok önemli bir kritik bir sıralama maçında Baskonya'ya İtalya'da 95-91 kaybetti ve mağlubiyet serisini sonlandıramadı. Dolayısıyla Bologna sezonu 10. tamamladı. Efes küllerinden doğarken Bologna sezonun ilk yarısında elde ettiği krediler sayesinde playoff'a kaldı diyebiliriz. Tabii bu süreçte Partizan ve Milan gibi takımların da dışarıda kaldığını hatırlatayım. Onlar da sezonun hayal kırıklığı olarak not edilebilir, bir dipnot olarak vermek istiyorum. Şimdi bu eşleşmede neler yaşanabilir? Nasıl bir karşılaşma bekliyor bizi 16 Nisan Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda? Naçizane fikirlerimi izninizle paylaşacağım. Normal sezondaki karşılaşmalara baktığımızda Anadolu Efes ve Virtus Bologna iç sahada birbirlerine karşı kazandılar. Efes İstanbul'da 24 sayı farkla kazanırken 99-75, Virtus Bologna'da İtalya'da Anadolu Efes'i 93-81 mağlup etmeyi başardı. Yani normal sezonda durum 1-1. Şimdi Bologna'nın kadrosuna baktığımızda Euroleague takip edenler tabii ki biliyordur. Şengelya, Hackett, Cordinier, Belinelli, Ife Lundberg, Efes'ten tanıdığımız Brian Dunstan, Payola, yine Euroleague'in gediklilerinden Jordan Mickey gibi oyuncular var. Bologna ne yaptı bu sezon? Yani genel olarak özellikle ligin ikinci yarısında yaşanan düşüşün kaynakları neler sorusunu yanıtlamaya çalışırsak, aslında Bologna çok ciddi savunma problemleri olan bir takım diyebiliriz. Sezonu eksi net verimlilikle tamamlayan takımlardan biri Bologna. Eksi 3.6 net verimlilikle tamamladılar. Hücum verimlilikleri 112.3, savunma verimlilikleri ise 115.9. Çok ciddi bir savunma problemi yaşayan, hem tepede hem boyalı alanda rakibi durdurmakta problem yaşayan bir takım. Bununla beraber arkadaşlar, Bologna'nın sezon genelinde skorlu maçlar oynadığını, tempolu oyunu tercih ettiğini, açık sahada skor bulmayı birinci plana yazdığını söyleyebiliriz. En azından görüntü bu. Luka Banki savunmada işleri çözebilmiş değil ama Bologna tehlikeli bir hücum takımı olarak dikkat çekiyor. Bununla beraber Bologna'nın asist üzerinden oynayabilen bir takım olduğunu da söyleyelim. Yani özellikle Hackett'ın yönlendirdiği toplarda Belinelli gibi oyuncuların şut tehdidine çok dikkatli, tehdidine karşı çok dikkatli olmak gerekiyor. Bunun yanında ikili oyunlarda da Şengelya ve Dunstan gibi tehlikeli oyuncular var. Kendi skorunu bulabiliyor Şengelya zaten aynı şekilde. Şu an sezonun ilk 10-15 haftasında MVP adaylarından biri olan Şengelya her ne kadar takımla beraber bir miktar düşüş yaşasa da sezonun önemli hikayelerinden birini yazdı diyebiliriz. Dolayısıyla Bologna savunmada problemleri olmasına rağmen tehlikeli, 80'leri görebilecek, size ciddi problemler yaratabilecek bir takım. Buraya geri döneceğim ama Efes'le ilgili de birkaç bir şey söyleyelim ve genel bir değerlendirme çerçevesinde karşılaştırmalı ilerlemek istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Anadolu Efes arkadaşlar Tomislav Mijatović ile beraber sadece galibiyetler elde etmedi. Takım kimyasında da çok ciddi şekilde değişimler olduğunu söylememiz mümkün. Takım oyuncuların vücut dili ve basına verdikleri röportajlar, demeçler bize şunu gösteriyor. Tomislav Mijatović oyuncular tarafından sevilen, saygı duyulan bir koç. Dolayısıyla Anadolu Efes'in yükselişinde Tomislav'ın bu faktörler arasında birinci sıraya yazılması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa kadroda bir değişiklik olmadan Tomislav Mijatović buraya geldi. Ama Tomislav Mijatović'in elinde birçok oyuncunun daha iyi duruma geldiğini söyleyebiliriz. İlk örnek herhalde Ercan Osmani olur. Şimdi Anadolu Efes bildiğiniz gibi sezon boyu savunmada problemler yaşadı. Özellikle birçok deplasmanda maç kazanmakta zorlandı. Uzun süre deplasmanda pek maç kazanamayan, sadece Alba Berlin ve Monaco'yu yenebilen Efes, benim normal sezondaki beklentilerimin dışına çıkarak Baskonya ve Fenerbahçe deplasmanlarından üst üste galibiyet çıkarınca iğmeli bir şekilde play'ine girdi diyebiliriz. Dolayısıyla Efes hücumda her zaman tehlikeli bir takımdı. Yine öyle olacak. Efes'in atıcıları Euroleague'in ortalamasının üzerinde. Efes'in elit kartları var. İyi gününde Clyburn size birçok şey katabiliyor. Buna ayrıca geleceğim. Elijah Bryant gibi çok yönlü bir oyuncunuz var. Son dönemde faydalanmaya başladığınız Ercan Osmani mevcut. Dan Oturu gibi oradaki eksiklikleri kapatabilecek bir pivotunuz da var. Peki Efes burada nasıl bir oyun çerçevesinde hareket etti de buralara geldi diye bakarsak, Will Clyburn'un takıma uyumu hala problem. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani Will Clyburn önemli bir Fenerbahçe maçı oynamış olabilir. Kritik birkaç maçta önemli skor katkısı vermiş olabilir ama özellikle Kızıl Yıldız maçında yeniden gördük ki sahaya istediklerini veremediği zaman konsantrasyon problemi daha da büyüyen Will Clyburn takıma zarar verebiliyor. Dolayısıyla Elijah Bryant, Will Clyburn arasında nasıl bir tercih yapacağını Tomislav Mijatović'in açıkçası merak ediyorum. Bununla birlikte Dan Oturu sakatlığı vardı ama Kızılyıldız maçında oynadığı için bu sakatlığın çok ciddi olmadığını varsayıyorum açıkçası arkadaşlar. Pivot rotasyonunda Tibor Pleiss, Tyrick Jones'dan Oturu üçlüsünden açık ara en öndeki oyuncu tabii ki Dan Oturu ama %100'ünü verebilecek durumda mı sahaya bunu bilemiyorum. Yani Tibor'la başlayıp Oturu'ya dönebilir açıkçası Tomislav Mijatović maç içerisinde. Özellikle Brian Dunstan'a karşı Oturu'nun mücadele etmesini bekliyorum ben arkadaşlar. Tabii şöyle bir şey söz konusu. Bu iki takımın buraya geliş hikayesinde hücumcuların savunmacılardan daha çok rol aldığını söyleyebiliriz. Ya da hücum karakterinin, hücum kimliğinin savunma kimliğinden daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle şimdiden şunu söyleyeyim. Bu tip maçlar çok stresli geçer. Eleme maçları özellikle tek maç yani bir playoff serisi de değil. Tek maç üzerinden oynanacak. Bu tip stresli karşılaşmalarda oyuncuların bazen elleri ayakları tutulabilir ve düşük skorlu geçmeye müsait karşılaşmalar olarak adlandırılabilir Euroleague'deki tek maçla eliminasyon üzerinden oynanan maçlar. Ama iki takımın da skor potansiyelini gördüğümüzde maçın 80'lere gidebileceğini söylesek herhalde çok yanlış olmaz. Şimdi Efes de bildiğiniz gibi bu sezonun en iyi oyuncusu Shane Larkin. Takım biraz daha yukarıda bitirseydi sezonun MVP adaylarından biri olarak da yazabilirdim. Bireysel istatistik olarak orada konuşabiliriz ama takım başarısını da göz önünde bulundurursak muhtemelen Mike James sezonun MVP'si olacak. Shane Larkin çok iyi bir sezon geçirdi. Yanında oynayan Darius Thompson açıkçası bu sezon benim için Euroleague'de hayal kırıklığı yaratan 5-10 oyuncudan biridir. Yani beklentilerin altında kalma bağlamında en tepeye yazacağım 5-10 oyuncudan biridir. Yani buna işte Clyburn'u da ekleyebiliriz. İşte Satoranski gibi, Juancho Hernan Gomez gibi, efendime söyleyeyim, bence Nicolo Melli gibi, Carson Edwards gibi, Tyler Dorsey gibi, Kemba Walker gibi sakatlığı da var tabii ki. Vildoza gibi beklentileri karşılayamayan oyunculardan biri de kanımca Darius Thompson. Tomislav'dan sonra da ciddi anlamlı bir gelişim gösterdiğini söyleyemiyoruz. Bu da birazcık herhalde kendisiyle ilgili diyebiliriz. O yüzden maça yine Holtz'la başlayabilir Tomislav. Biraz daha Larkin'i savunmada rahatlatmak için. Tabii Holtz'ın savunmada bir şeyler yaptığını biliyoruz. Rebound katkısı verdiğini de biliyoruz. Ama size maç kazandırabilecek bir oyuncu olmadığını da farkındayız. Bir rolü oynamak için yine Holtz ciddi dakika alabilir Efes'te. Çünkü Darius Thompson açıkçası formsuz girdiği sezonu formsuz bitirdi. Toplasan 5 maç yoktur yani Darius Thompson'ın iyi oynadığı. Anadolu Efes'te Erten Gazi dışında ana rotasyonda ki Erten de ana rotasyonda değil. Bir sakat yok. Bologna'da da en son haberleri kontrol ettim. Ana rotasyonda önemli bir sakat yok. Dolayısıyla tam kadro o çekirdekteki 8-9 oyuncunun rahatlıkla oynayabileceği bir karşılaşma bizi bekliyor arkadaşlar. İstanbul'da. Tabii şunu söylemek lazım. Virtus Bologna'nın ve Anadolu Efes'in hücum karakterlerinde nelerin ön plana çıktığını birazcık okumaya çalışırsak, Virtus'un asist üzerinden zayıf tarafı, özellikle köşeleri rahatlıkla bulduğunu söyleyebiliriz. Yani Belinelli gibi şutörlerin, hatta zaman zaman Miki de deniyor bunu, bir şutu olan bir uzun olduğunu biliyoruz. Hackett'ın yönlendirdiği toplarda, Cordinier'in de pas yeteneğinden bahsetmek gerekiyor burada. Şütörlerin diplerden rakibe problem yaratabildiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Efes'in dip savunmasına birazcık dikkat etmesi gerekebilir ki Efes bu konuda bir miktar sorun yaşayan bir takım. Çünkü ilk hat savunmada devrilince, delinince yardım geldiğinde Efes bunu bu sezon çok kez yaşadı. Son 10 haftada azalmış olsa da yaşamaya devam ediyor. Dipler bir miktar boş kalabiliyor. Bir diğer husus da arkadaşlar, Anadolu Efes'in bu ligin rebound krizi yaşayan takımlarından biri olduğunu biliyoruz. Neyse ki benzer sorun Virtus Bologna'da da var. Virtus Bologna çok iyi bir reboundçı takım değil. Bunda uzunlarının karakteri de etkili. Brian Dunstan çok iyi bir savunmacı olabilir ama çok iyi bir reboundçı oyuncu değil. Şengelya daha ziyade hücumuyla ön plana çıkan bir forvet olarak nitelendirilebilir. Yani orada size dominant bir şekilde sorun yaratabilecek, reboundları süpürebilecek çok net bir oyuncusu yok Virtus'un, ki takımın en reboundçı oyuncusu da Şengeli arkadaşlar. Jordan Mickey'i de ben elit bir reboundçı olarak görmüyorum. Cordinier'in rebound'a ciddi katkı yaptığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada Dan Oturu gibi, Tyreek Jones gibi, Tyreek'ten çok fazla bir beklentim yok ama atletik kabiliyetleri olan, pota altında dominasyon kurabilecek oyuncuların Anadolu Efes adına ciddi bir avantaj noktası olabileceğini söylemek isterim. Çünkü gerek Polonara olsun, gerek Şengelya olsun, gerek Miki olsun nispeten daha yumuşak, oyunu biraz daha çizgiye yakın oynamayı seven, boyalı alanın dışına çıkmaya teşne oyuncular bunlar. Dolayısıyla ben Anadolu Efes'in pek beklenmedik bir şekilde bu sezon pota altında rakibine üstünlük kurabileceğini bekliyorum. Zizic'den niye bahsetmedin diyebilirsiniz Bologna'da. Zizic'den açıkçası arkadaşlar pek bir korkum yok. Tabii gelip Efes'e karşı bir intikam maçı oynar mı? Oynayabilir. Bunu bilemeyiz ama Zizic sahadayken de ikili oyun savunmasının ne kadar çok aksadığını biliyoruz. Dolayısıyla ben Will Clyburn'un rolü hala netleşmiş olmamasına rağmen, Will Clyburn bazen takımı 4 artı 1 şeklinde oynatmasına rağmen, yani gereksiz isolation, birebir hücumlar ya da saçma sapan post-up hücumları, kendini Dirk Nowitzki zanneden bir şekilde oynayıp işte fadeaway attığı şutları olmasına rağmen, Anadolu Efes'i açıkçası maçın İstanbul'da olmasının da etkisiyle bir adım önde görüyorum. Tabii bu tip maçlarda tahmin yapmak pek mantıklı değil. Her şey olabilir. Euroleague tarihi bize şunu söylüyor. Tek maçlarda favori olmayan takımlar çok kez kazanmıştır. Seri oynamakla tek maç oynamak gerçekten çok farklı. Ama dediğim gibi Bologna'nın 7 maçlık mağlubiyet serisi, son 10 maçta sadece 2 kez kazanmış olması, Efes'in ise küllerinden doğup Tomislav Mijatovic'le çok farklı bir hikaye yazmış olması, açıkçası Efes'i kadro kalitesiyle beraber bir adım öne yazmama neden oluyor diyebiliriz. Kaldı ki Tomislav Mijatovic'in maç sonu soyunma odası konuşmalarını da yayımladı Efes. Çok zor bir yoldan geldiniz, çok iyi bir iş çıkardınız, gerçekten harikasınız şeklinde takımı olumlu anlamda desteklemeye devam ettiğini, olumlu anlamda takımda etki yaratmaya devam ettiğini, düzelteyim, söyleyebiliriz. Bu açıdan yani bence sezonda Bologna'nın play-in'e kalması yine başarıdır. Yani Milano'nun, Partizan'ın giremediği yerde Bologna'nın olması, Bologna kadrosu için, Bologna'nın koçu için bence başarıdır. Bologna'yı başarısız ilan etmem. Fakat Luka Banki'nin sezonun ilk yarısında ligin acaba sezonun koçu olabilir mi tartışmalarını sürdürürken biz takımın düşüşüne engel olamadığını da söylememiz gerekiyor. Evet, sakatlık problemi onlar da yaşadı. Euroleague'deki birçok takım sakatlık problemi yaşadı. Bologna'da da benzer problemler yaşanmaya devam etti. Ama şunu söyleyelim, Bologna'nın kadrosu gerçekten çok iddialı bir kadro değil. Son karşılaşmada İlfe Lundberg iyi bir maç oynadı Baskonya'ya karşı. Ama mesela Howard'ı durduramadılar ve kendi ellerinde 95 sayı yediler. Yani Belinelli'yi sahaya sürüp skor bulmak istediğiniz dakikalarda Belinelli savunmada problem yaratıyor. İşte Dunstan'la oynayalım dediğiniz dakikalarda Dunstan ikili oyunda bazen bitirebiliyor, bazen bitiremiyor. Dansını çıkaralım, biraz daha skorer bir takım yapalım deseniz, işte Şengelya Miki'ye dönelim deseniz, bu sefer savunmada iyice aksıyorsunuz. Ben Anadolu Efes'in Cordinier Hackett hattını durdurduğunda, yani bu iki gardı kısıtladığı zaman, açıkçası maçı kazanmaya çok çok yaklaşacağını düşünüyorum. Cordinier Kendi standartlarında çok iyi bir sezon geçirdi. Ama sonuçta Euroleague'in elit gardlarından biri olarak nitelendirilebilecek bir oyuncu değil. Hackett da oyunu iki yönlü oynayabilen, yani hem hücumda hem savunmada ciddi katkı verebilen oyunculardan biri olmasına rağmen artık yaşının geldiğinde söylememiz gerekiyor Hackett'ın. O patlayıcılığını, gücünü yavaş yavaş kaybediyor. Hackett arkadaşlar CSKA finalinden hatırlar Efesli oyuncular. Özellikle Efesli taraftarlar. Yani 35-36 yaşını geçti diye hatırlıyorum. 36-37 yaşında diye hatırlıyorum ben Hackett. Çok akıllı bir oyuncu ama yani onun da dakikaları bir miktar kısıtlı olacaktır. Ben Shane Larkin'in haftalardır buralara hazırlandığını düşünüyorum ve Larkin'in meşhur bir sözü vardır, Efesliler bilir. Nisan ayında görüşelim diye, normal sezonda alınan mağlubiyetlerden sonra Nisan ayındayız. Larkin ve takımı yapabileceğinin en iyisini neredeyse yaptı. Play'ine kaldı 9. sıradan ve 2 maç kazanırsa playoff'a kalacak. Açıkçası ben Efes'in bu maçı kazanacağına inanıyorum arkadaşlar. Hem temennim bu yönde, hem beklentim de bu yönde. Bologna problem yaratabilir, dediğim gibi. Çok stresli maçlar bunlar ama Efes'in bir yerde maçı çözeceğini, 80'leri geçerek maçı kazanabileceğine inananlardan biriyim. Zira bence bu eşleşmede olabilecek en iyi rakip geldi Efes'e. Yani olası bir Partizan ve Milan eşleşmesi bence çok daha zor olurdu Efes için. Bologna'nın formsuzluğu, Luka Banki'nin savunmaya önlem alamaması bir türlü, yani savunmadaki problemleri çözememesi, kadronun yaşlı olması, yani sadece Hackett değil, Dunstan, Belinelli gibi oyuncular da çok yaşlı oyuncular bunlar. Yani Dobrić gibi oyuncular böyle anormal bir iş yapmazsa da belli olmaz böyle oyuncular, ama ben Efes'in kazanabileceğini düşünüyorum. %55 en az bence Efes'in kazanma şansı, 55-45 diyorum ki Efes buraya iki kritik deplasman kazanarak geldi. Onu da ekleyelim. Skorlu bir şekilde kazanacağını Efes'in ve Team on a Mission, yani bir hedefi olan bir takımın ajandadaki hedefine adım adım yaklaşacağını düşünenlerden biriyim. Ve Clyburn'un da takıma uyum sağlarsa Elijah Bryant'la beraber gerçekten ciddi problem yaratacağını düşünüyorum rakibe. Ama Larkin, Dan Oturu, Rodrick Bobois, Elijah Bryant gibi oyuncular bence Virtus Bologna'ya bir miktar fazla gelecek arkadaşlar. Bunun da ciddi avantaj olduğunu düşünüyorum. Şunu da eklemek isterim. Anadolu Efes eksi 75 averajdaydı galiba Erdemcan bıraktığında. Artı averajda kapatmayı başardı. Erdemcan döneminin sonunda Anadolu Efes ligin en kötü savunma takımıydı. Eksi verimlilikteydi. Bunu tersine çevirdi, savunmayı kısmen toparladı ve ligi net verimlilikte artı da tamamlamayı başardı. Artı 1,5, artı 2'lik bir net verimliliği var Efes'in. Dolayısıyla son 10 haftanın aslında Euroleague'de en iyi 4-5 takımından biri Efes diyebiliriz. Bunun da anlamlı olduğunu düşünüyorum ben. Playoff'a girerken form durumları bence önemli. Yani bunu önemsiz olarak adlandıramayacağım. Ve kırılgan, dağılmaya müsait. Açıkçası savunması bazen kadayıf gibi olabilen Virtus Bologna'nın İstanbul'dan çıkamayacağını düşünüyorum. Çıkmamasını diliyorum. Seyircinin de ciddi destek vereceğini düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla biletlerin önemli bir kısmı tükenmiş. Sinan Erdem'de iyi bir atmosferle beraber Kaptan Shane Larkin'in takımı sürükleyeceğini ve gemiyi limana yanaştıracağını düşünüyorum. Özellikle Kızıl Yıldız maçından sonra işte çok mücadele ettik, buralara geldik. Taraftara teşekkür ederiz bağlamında sözleri de oldu. Efes tarafında enerji yüksek. Takım kimyası iyi durumda. Oyun belki optimal değil ama oldukça güçlü. Takım, taraftar ve koç bütünleşmiş durumda. Gördüğüm kadarıyla oyuncular arasında da herhangi bir küskünlük söz konusu değil. Bologna tarafında ise bunları pek söylemek mümkün değil. Kaybederek geldiklerini tekrar hatırlatmak istiyorum Baskonya'ya, İtalya'da. Yine de şunu da ekleyeyim. Hiçbir takımı arkadaşlar Euroleague'de, hiçbir sahada hiçbir takımı küçümseyemezsiniz. Ben Efes'in böyle bir hataya düşeceğini düşünmüyorum. Larkin ve Oturu'nun maçı alacağını düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Herhangi bir aksilik, herhangi bir istisnai bir durum olmadığı sürece ve Dan Oturu'nun da Olympiakos'taki Moses Wright gibi sezonun belli bir yerinde yani ortasında yapılan en iyi transferlerden biri olduğunu söylemek istiyorum. Bunu da bize yeniden göstereceğini açıkçası inanıyorum. Tomislav Mijatović, Luka Banki eşleşmesinde evet Luka Banki yıllardır takım çalıştıran işte milli takım tecrübesi de olan bir koç olmasına rağmen Tomislav'ın çok özel bir hikaye yazdığını ve bir lig oynamanın dışında Slovenya'nın Avrupa şampiyonluğu gibi çok özel bir turnuva oynar gibi takımı yönettiğini düşünüyorum Tomislav'ın. Yani bir zaten NBA koçu gibi yönetiyor takımı Tomislav. İletişimi çok iyi. Bazen bazı setleri Larkin'le beraber çiziyorlar. Ama bunun dışında lig stresini kenara bırakarak işte turnuva oynar gibi adım adım işte burayı kazanacağız sonra gerekirse gidip Real Madrid'i eleyebiliriz bakış açısına sahip olduğunu düşünüyorum. Bu turnuva sinerjisi Anadolu Efes'i açıkçası favori yapıyor İstanbul'daki Virtus Bologna karşılaşmasında. Evet arkadaşlar sanırım beni dinleyenlerin çoğunluğu da Efes'in favori olduğunu düşünüyor Virtus maçında. Virtus maçından önce bir Beşiktaş karşılaşması oynanacak. O maçın kadrosu da önemli olabilir. Sakatlık olmadan Efes'in oradan çıkması yeterli. Maçın skorunun çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum açıkçası Efes için. Lig sıralaması, yerel lig sıralaması çok önemli değil çünkü o kadar da yani o kadar da önemli değil. Dediğim gibi normal sezon 1-1 olmasına rağmen bu iki takım arasında favori Efes görüyorum. Eğer Efes tabii bu karşılaşmayı kazanırsa Maccabi Baskonya maçının kaybedeniyle oynayacak ve bu orayı da geçerse Real Madrid ile eşleşecek. Şimdi izninizle burayı bayağı konuşmuşum. Diğer eşleşmeye gelelim. Maccabi Baskonya sezonu 20 galibiyet 14 mağlubiyetle bitiren Maccabi Tel Aviv 7. sırayı alırken 18 galibiyet 16 mağlubiyet alan Baskonya ise sezonu 8. sırada tamamladı. İki takım da ortalama üstü bir form ile buraya geliyor diyebiliriz. Maccabi son 10 maçın 7'sini kazanırken Baskonya da son 10 maçın 6'sını kazandı ki bunda çok kritik bir Virtus Bologna deplasmanı galibiyeti olduğunu da söyleyelim. Kaybetseydi Baskonya o maçı 10. olacaktı. Kazandı ve 8. oldu. Şimdi bakalım neler gerçekleşebilir. Maccabi kağıt üstünde ev sahibi ama maç Belgrad'da. Onu ekleyelim. Yani Baskonya teknik olarak bir deplasmana çıkıyor diyemeyeceğiz. Dolayısıyla Maccabi'nin saha avantajı kısıtlı bir avantaj olacak. Wade Baldwin gibi bir yıldızı var Maccabi'nin. Sezonun en iyi 2-3 guard performansından birine imza attığını söyleyebiliriz Baldwin'in. Larkin, Mike James, Campazzo'nun yanına rahatlıkla yazabiliriz Wade Baldwin'i. Takımın yöneticisi tabii ki Lorenzo Brown. İşte Bonzi Colson gibi çok önemli bir forvetleri var. Bu sezon sonu transfer olması beklenen, Euroleague'de başka bir takımı transfer olması beklenen Josh Nibo gibi atletik bir uzunları var. Bazı açılardan bazı özellikleri kısıtlı olsa da patlayıcılığıyla, reboundçılığıyla etkili olabiliyor. Ki Nibo ile bu arada Anadolu Efes'in adı geçiyor dipnot olarak onu vereyim. Tamir Bilet gibi bileğini çok beğendiğim bir şutör var. İşte Webb ve Sorkin gibi bench'ten gelen oyuncular var. Cleveland'ı da buraya ekleyebiliriz. Baskonya'ya baktığımızda ise sezonun flash isimlerinden bazıları Baskonya'da. Şimdi Baskonya zaten genelde böyle oluyor arkadaşlar. Hücumcu bir takım. Yıllardır böyle zaten Baskonya. Açık saha oynayan, işte efendim tempolu oynayan, oyuncuları parlatmayı başaran ve dolayısıyla ciddi şekilde birçok oyuncusunu önemli takımlara veren bir takım diyebiliriz Baskonya için. Hubert bu sezon 125 adet üçlük buldu. Euroleague için çok önemli bir istatistik bu. Cody Miller McIntyre bence bu sezonun en iyi çaylak oyuncusu. Yani ilk kez Euroleague oynuyor ve çok çok çok iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. Şutu problemli olsa bile. Costello gibi, Marinkovic gibi önemli yan parçalar var. Asıl oyuncu tabii ki patlama yapan Moneke ve ona çok çok çok ciddi şekilde yardımda bulunan Sedekerskis. Şimdi iki takımın da kadrosu çok iyi. Ve iki takım da tempolu basketbol oynuyor arkadaşlar. Maccabi Tel Aviv ligin en tempolu oynayan takımı, Baskonya'da en tempolu oynayan dördüncü takımı. Dolayısıyla yüksek tempolu bir karşılaşma izleyebiliriz. Bununla beraber Maccabi'nin ciddi bir hücum reboundu tehlikesi yaratan bir takım olduğunu söyleyelim. Çok ciddi asist üzerinden de oynayabiliyorlar. Skor bulabiliyorlar. Onların da savunması problemli. Baskonya ise benzer şekilde skor bulabilen ama rakibi guardlara mesela çok baskı yapamayan bir takım. Rakip guardların en az top kaybı yaptığı maçlar Baskonya maçları oluyor arkadaşlar. Yani Howard'ın tepede savunmada çok fazla bir şey yapmadığını söyleyebiliriz. Cody Miller McIntyre da savunmacılığıyla öne çıkan bir oyuncu değil. Ama iki takımın atıcılarının ne kadar tehlikeli olduğunu sanırım hatırlatmama gerek yok. Yani Marinkovic, Howard, Cody Miller McIntyre, Lorenzo Brown, Wade Baldwin, hatta bench'ten gelen Tamir Blatt, işte Costello'yu falan da buraya ekleyelim. Bu atıcılar gününde olduklarında 3, 4, 5 tane üçlüye ulaşabilirler ve 20 sayı barajını bir anda geçebilirler. Nitekim Howard 35 sayı attı son karşılaşmada Virtus'a karşı. Real Madrid maçında çok iyi oynamıştı. 2 tane 30 sayı üstü karşılaşmayla bitirdi. Üçlükçülerin hangisinin eli tutarsa onun kazanabileceği bir karşılaşma gibi görüyorum ben. Yani Odet Kataş ve Ivanovic oyun felsefesi bağlamında birbirine yakın iki takıma sahip. Yani Maccabi atıcıları çok ciddi iyi sezon geçirdi. Baskonya'nın atıcıları da iyi sezon geçirdi. Açıkçası eli tutan şutörlerin takımına maçı kazandırabileceği bir karşılaşma olacakmış gibi görünüyor. Efes Virtus maçı için söylediğim şeyleri burada da söyleyebilirim. Normal koşullar altında skorlu bir karşılaşma olmasını bekleyebiliriz. Normal sezonda Baskonya İspanya'daki maçı 92-82 kazandı. Maccabi ise kendi ev sahibi olduğu karşılaşmayı 89-81 kazandı. Burada da durum 1-1 ve iki takım da iki maçta da 80-90 barajına gelmiş gördüğünüz gibi. Normal sezonda da çok kez geliyorlar zaten. Normal şartlar altında kağıt üzerinde skorlu bir karşılaşma. İki takımın da 80'i geçtiği bir karşılaşma olabilir. Ama şu şerhi buraya da düşmek gerekiyor. Bu tip karşılaşmalar streslidir. Bazen eller titreyebilir. Takımlar stresle mücadele ederken hücumda istedikleri verimlilik seviyesine ulaşamayabilir ve dolayısıyla bambaşka bir karşılaşmada izleyebiliriz. Ama Kataş ve Ivanovic'in tam sağ oyunundan vazgeçmesini açıkçası pek beklemiyorum. Sene boyu oynadıkları bu tam sağ basketbolunu bu karşılaşmada da devam ettireceklerini, en iyi bildikleri şeyi yapmaya çalışacaklarını açıkçası tahmin ediyorum arkadaşlar. Özellikle birbirlerine karşı olan savunmalar, yani Baldwin'in Howard'ın ne kadar eşleşir bilmiyoruz savunması. Lorenzo Brown'un, Cody Miller McIntyre'ın savunması nasıl olacak bilmiyoruz birbirlerine karşı. Çok önemli olacak bu karşılaşma bağlamında. Bunun yanında bench katkısı da bence önemli. Yani Maccabi'nin ilk 5'inin bir miktar ağır basması beklenebilir. Yani Maccabi ilk 5'i sanki daha iyi bir ilk 5 gibi kağıt üzerinde yarım adım daha önde diyebiliriz. Ama bench'te Baskonya yarım adım önde diyebiliriz. Çünkü Sorkin, Webb ve Cleveland gibi oyuncular çok istikrarlı bir sezon geçirmediler Maccabi'de. Ama Baskonya'nın 7-8 tane ne yaptığı belli bir oyuncu grubu var. Maccabi'nin ilk 5'i anlamlı bir fark yaratamazsa Baskonya'nın bench'inin fark yaratabileceği bir karşılaşmada izleyebiliriz. Açıkçası ben bu karşılaşmada bir favori görmüyorum arkadaşlar. Maç İsrail'de oynansaydı, Maccabi'nin o sarı duvarında, sarı tribününde oynansaydı çok farklı konuşabilirdim. Ama Belgrad'da oynanacağı için karşılaşma çok da deplasman sayılmaz Baskonya için. Dolayısıyla ben maçı ortada görüyorum. Çok sert bir Euroleague maçı olarak görüyorum. %50-50 bence. Maccabi 2 galibiyet daha fazla almış olabilir Baskonya'dan. Savunmayı bir miktar daha iyi toparlamış olabilir son haftalarda Baskonya'ya göre. Ama Howard gibi, Cody Miller-McIntyre gibi oyuncuların, Moneke gibi sezonun patlama yapan oyuncusunun da pekala Maccabi'yi yenebileceğini herhalde hepimiz tahmin ediyoruzdur diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben buradan şu takım çıkar, bu takım çıkar diye bir tahminde bulunmayacağım. Sadece şunu söyleyebilirim. Kazanan, hatırlatayım tekrardan, bu maçın kazananı, yani Maccabi Baskonya maçının kazananı Panathinaikos'la eşleşecek playoff'ta. Kaybedeni Efes Virtus maçının galibiyle içeride oynayacak. Yani diyelim Maccabi kazandı, Paok'la oynayacak, Baskonya kaybetti. Baskonya rakibini bekleyecek, diyelim Efes geldi. İspanya'da oynanacak maç. Dolayısıyla mesela Baskonya kazanırsa Baskonya Paok'un rakibi olacak. Maccabi kaybederse Efes Virtus maçının kazananı Maccabi deplasmanına gidecek yani Belgrad'a. Ben 50-50 görüyorum Maccabi Baskonya arasındaki maçı. İşte şu kazanır bu kazanır demeyeceğim. Efes Virtus maçındaki kadar net bir tahmin de yapmak istemiyorum arkadaşlar. Şunu söyleyebilirim. Savunması problemli, hücumu iyi iki takımın karşılaşmalarında guardları oyunu dengeleyebilen takımlar, yani skordan bağımsız olarak oyunu dengeleyebilme vasıfları olan guardlar takımlarını bir adım öne çıkarıyorlar. Bu noktada Lorenzo Brown'un fark yaratabileceğini düşünüyorum. Çünkü Baldwin skorunu bulacak, Howard skorunu bulacak, Cody Miller McIntyre bir şeyler yapacak. Yani Euroleague triple double'ına yakın, yani Euroleague işte 8-8-8 gibi bir şey üretebilir veya daha fazla skor atabilir ama burada oyunu kontrol edebilecek oyuncu grubu, bu oyuncu grubu içerisinde oyuna en iyi Lorenzo Brown'un kontrol edebileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla eğer Lorenzo Brown oyunu dengeleyebilirse, yani kritik anlarda takımın dağılmamasını engelleyip ufak serilerle rakibe yanıtlar verebilirse veya benzer şekilde rakibin problemlerine atak etmeyi başarabilirse yarım adım öne yazabilirim Maccabi'yi. O da Lorenzo Brown faktörüyle ki sezonun yıldızı Wade Baldwin olmasına rağmen. Dediğim gibi guardların oyun kontrolü, bench'in katkısı ve şütörlerin performansının önemli olacağı bir karşılaşma bizi bekliyor arkadaşlar. Umarız Efes Virtus'u geçer ve diğer taraftan da kazanan kim olursa olsun Efes onu da yenip playoff'a kalan iki takımdan biri olur. Bu dört takımdan ikisi playoff'a kalacak. Görüntü ben Efes'in açıkçası Virtus'u da yeneceğini, diğer takımı da yenme şansının yüksek olacağını düşünüyorum. Görüntü Efes'in bu iki takımdan biri olabileceği şeklinde diyebiliriz ama belli olmaz tabii ki. Euroleague'de bu ligin güzelliği bu zaten. Profesyonel ligler arasında en rekabetçilik belki de, yani belki de en rekabetçilik üst düzey ligler arasında. Herkesin herkesi yenebildiği, deplasmanda maç kazanabileceğiniz, çok sert karşılaşmaların oynandığı, detayların bazen belirleyici olabildiği, bir reboundun, bir kaçan faulün, tek bir top kaybının size maça mal olabildiği veya ekstra bir çabanın sizi maça getirebildiği, maça size getirebildiği karşılaşmaları çok kez izledik EuroLeague'de. İyi olan kazansın diyoruz. Tabii ki Anadolu Efes'in de buradan çıkmasını diliyoruz arkadaşlar. Playoff eşleşmeleri netleşince tam kadro olur muyuz bilmiyorum ama solo olmam herhalde. 4 eşleşmeyi de ayrıca konuşmayı planlıyoruz. Son olarak şunu da not olarak düşeyim. Neden YouTube yayınınız yok diyebilirsiniz. Bu konuyla ilgili bazı gelişmeler var arkadaşlar. Netleşince size duyurumuzu yapacağız. Yani dip çizgi hesabından paylaşacağız. Ama YouTube yayını yapamasak da podcast'le bu sezonu kapatırız en kötü ihtimalle. Diyeyim. Böyle bir ipucu vereyim arkadaşlar. Playoff'ta Anadolu Efes'i görürüz. Umarım güzel bir hafta içi bizi bekliyor. Salı günü ilk ayaklar oynanacak. Ardından ikinci ayaklar oynanacak play-in turnuvasında. Ve playoff'un son iki takımı belli olacak. 6 takıma 2 takım eklenecek ve 8 takımla Euroleague playoff'ları başlayacak değerli arkadaşlar. Basketbol severler için güzel bir hafta içi olacak. Ekstra maçları izleyeceğiz. Sakatlıksız bir şekilde temsilcimiz Anadolu Efes'in çıktığı bir mini turnuva izleriz diye umut ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için bir sonraki dip çizgi yayınında görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Selamlar, sevgiler.